Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcastimi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 72. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Udemy'de kıdemli veri bilimci olarak çalışan Ahmet Kuzubaşlı konuğumdu. Ahmet'le girişimcilikle başlayıp sonrasında veri bilimine yönelen kariyerini konuştuk. Bu değişimler sırasında neler hissettiği ve neler yaptığı özellikle benim ilgimi çekti. Çünkü bu tarz değişiklikleri yapmak çok kolay değil ve çoğu zaman insanlar motivasyon eksikliği yaşayabiliyor ya da bir yerden sonra vazgeçiyor. Bu açıdan Ahmet'in deneyimlerini değerli buldum. Ayrıca Ahmet'in hem eğitim hem kariyer geçmişi benimkine bir yandan benziyordu. O da ilgimi çekti açıkçası. Kendisi elektronik mühendisliği okumuş, ben de aynı şekilde. Sonrasında farklı alanlara girişmiş, önce girişimciliğe, sonrasında veri bilimine. Benim de farklı alanlarda denemelerim oldu. Şu an marketing tarafındayım. İleride neler olur? Tabii bunu kestiremiyorum. Çünkü günümüzde gerçekten çok hızlı bir değişim var. İnsanların kariyer tercihleri sürekli değişebiliyor. Bazen mecburiyetten değişiyor. Çünkü bazı iş alanları yıllar geçtikçe daha da daralıyor. O yüzden sürekli bir değişim içindeyiz. Bu açıdan da değerli buldum. Umarım sizin için de keyifli ve değerli bir dinleme deneyimi olur. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Ahmet merhaba, hoş geldin.
Merhaba Çağrı, hoş bulduk.
Yani öncelikle teşekkür ederim. Bayağı böyle sen gündemi yoğun olan bir insansın takip ettiğim kadarıyla. Birçok yerde konuşmaya katılıyorsun. Teşekkür ederim kabul ettiğin için davetimi.
Burada olmak benim için keyif Çağrı. Yani zaten takip ediyoruz seni. Ben Spotify'dan dinliyorum. Özellikle de böyle kısa olanlar, araba yolculuklarında, uzun yolculuklarda özellikle dinlemeyi çok seviyorum podcastleri. O yüzden ben de çok fazla podcast deneyim olmamasına rağmen bugün katılmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim davetin için.
Çok teşekkürler. Biraz kendini tanıtabilir misin? Yani birçok insan bizim sektördeki tanıyordur muhtemelen seni ama yine de hani işte Ahmet Kuzubaşlı kimdir? Nerelerde okumuş, neler yapmıştır şimdiye kadar? Nelerle ilgilenmiştir?
Ahmet ismi Türkiye'de en çok kullanılan ikinci isim. Yani bir örnek vermek istesen Ahmet'le örnek veriyorsun. O yüzden ismim gibi aslında sıradan bir aileden, sıradan bir şehirde doğdum, büyüdüm. İşte Samsun'da doğdum. O çevrede büyüdüm, okudum. Ve çok küçüklükten beri hatta şey esprisi yaparım ben böyle işte bir arabanın üzerindeki lambaları söküp, oyuncak arabanın üzerindeki lambaları söküp o pilin iki kutbuna değdirdim ve hani o ışığı gördükten sonra o bana böyle bir büyü gibi geldi ve o gün bugündür mesela hep elektrik elektronikle ilgileniyorum. Daha sonra işte ilkokula başlayınca dediler ki işte Ahmet hani sen akıllı birine benziyorsun, akıllı insanlar mühendis olur, sen mühendis ol. Mühendisliği öğrendim, dedim ki ondan sonra işte itfaiyeci olacağım, doktor olacağım, Ahmet'e gelince mühendis olacağım. Sonra ODTÜ'yü öğrendim ve işte 6. sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. 6. sınıftan beri de 11-12 yaşından beri de ODTÜ'nün hayalini kurdum. ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliği okumanın hayalini kurdum. İşte sen de bahsediyorsun o Ağaçlık Kampüs falan benim odamda böyle o bilim meşalesi A1 girişindekmiş bilim meşalesi benim odamda duvarımı süslerdi poster olarak. Yani o hayalle ben bir oldum. Ne mutludur ki işte 13 yaşımdan kendi kendime verdiğim bir sözü değerlendirip bu anlamda başarılı olup işte ODTÜ'den mezun oldum elektrik elektronik mühendisliği bölümünden. Daha sonra yine ODTÜ'de bir master yaptım. Bu master çalışmalarım sırasında da işte Amerika'nın ünlü prestijli bir savunma sanayisi için çalışıyordum aslında. Onların desteklediği bir projeydi. O projede geliştirdiğimiz bir işte faz kaydırıcı dedikleri bu anten sistemlerinde elektromanyetik sistemlerde kullanılan bir sistem var. Bunu hani biz daha böyle insanların faydasına kullanamaz mıyız ya da makro değil de mikro ölçüde kullanamaz mıyız şeklinde bir fikirle aslında bir ürün değil aslında o dönemde bir teknoloji geliştirmeyi hedefledim, hayal ettim. Bu da şunu yapıyordu yani ben bir saç teli kadar ince bir kanal alsam bu kanalın içinden 1 mililitre işte 1 mililitre su kesme şeker denk gelir yani işte o civarda da denk gelir. Çok yavaş bir şekilde geçirsem yani o kadar yavaş ki saç telinden zaten daha hızlı geçemez 45 dakikada geçer yani 25 mililitre. Litre böyle saniyeyle geçirirseniz, dakikayla geçirirseniz. O sürede de ben mesela buna bir elektromanyetik dalga uygulasam acaba bakterileri ben tespit edebilir miyim? Organik maddeleri tespit edebilir miyim gibi bir fikir vardı aslında aklımda. Bunun üzerine biraz gittiğimde de aslında bunun daha önce yapılmamış bir fikir olduğunu fark ettik. Daha sonra işte iki profesörle beraber ODTÜ Elektrik Elektronik'ten bunun patent başvurusuna bulunduk bütün dünyada. ODTÜ Teknokent destekledi, ODTÜ destekledi. Onlar karşıladılar birçok danışmanlık ücretlerini. ODTÜ'nün de ortağı olduğu, ODTÜ Teknokent'in de ortağı olduğu bir patentimiz oldu. Şu anda işte Almanca'ya, Fransızca'ya çevrilmiş durumda. Hem Avrupa Patent Ofisi tarafında hem Dünya Patent Ofisi tarafında. Ondan sonra onun üzerine bir girişim kurdum. Yine aynı hocalarla beraber işte Arabsense şirketi. Arabsense 2015'in ocağında kuruldu. 3 yıl kadar onun işte hem kuruculuğunu, bütün işte co-founder'lığını, aklına ne geliyorsa işte onu yaptım. Aynı zamanda da işte bir fiil orada çalıştım. Bu süreçte çok acı tatlı anılarımız oldu, başarılarımız oldu, başarısızlıklarımız çok oldu ondan sonra. Ama yani işler rayında gidiyor gibi gözükürken yine beklenmedik bir kararla, biraz böyle şeylerin meşhur beklenmedik bir kararla Arabsense'den ayrılmaya karar verdim. Daha sonra işte bireysel olarak 8-9 ay kadar Tayyip'e danışmanlık yaptım. Şimdiki ismi Turkish Aerospace. Orada dijital dönüşüm ofisine ve genel müdür yardımcısına danışmanlık yapıyordum. Orada da çok ilginç tecrübelerim oldu. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Daha sonra da biraz daha böyle daha internet üzerinde teknolojilere yoğunlaşmak istedim. Özellikle internet ürünlerine yoğunlaşmak istedim. O yüzden de işte Udemy'ye başladım. Tam hayalimdeki istediğim gibi bir iş oldu. İşte yapay zeka. Doktoru da bu arada yapay zekaya yöneldim 2018'in başından beri. Daha öncekinde daha hobi amaçlıydı, biraz daha yapay zekaya olan ilgim. 2012'den beri takip ediyorum ama ondan sonra 2018 sonrasında artık profesyonel olarak yapay zeka ile uğraşmaya başladım. Hem Tayyip'e görüntü işleme üzerine olsun, hem doktora da görüntü işleme üzerine olsun. İşte o Udemy tarafında NLP, doğal dil işleme üzerine. Şu anda da Udemy'de çalışmaya devam ediyorum. 2 yıl oldu.
Evet, ben şeyi açıkçası biraz merak ettim. Yani normalde hani böyle çocukluktan itibaren böyle bir hani mühendis olacak çocuk veya mühendis oluyorsun hakikaten. Sonra işte bir patent çıkaracak kadar hani derinlere iniyorsun. Sonra bir girişimcilik hikayesi oluyor. Sonra da oradan ayrılıp hani başka bir alana doğru aslında biraz daha kayıyorsun, veri bilimine. Ben mesela oradaki geçişler nasıl oldu? Bir girişimciliğe atılmak hakikaten bambaşka bir dünya yani. Bir yandan ne kadar teknik bir ürün de olsa üzerinde çalıştığın, tek başına o şirketin başında bile olsan bambaşka bir dünya hakikaten. Çünkü yani fikrini satman lazım, bir yerlerden gelir elde etmen lazım, bir şekilde bunun kullanılmasını sağlaman lazım. O bambaşka bir disiplin aslında. Sonrasında da machine learning, makine öğrenmesi, danışmanlığı verme yönüne böyle bir anda kayıyorsun. Hani bu nasıl gelişti? Sende böyle içten içe paralel ilerleyen şeyler mi vardı acaba, ilgiler?
Yani mühendisliği bitirene kadar tek yönlü olmak zorundaydım. Yani zaten bir nevi handikaplarla olmasa bile işte ortalama bir hayata başladım. Ben ortalama bir hayata, dünyaya geldim. O yüzden ODTÜ gibi, elektrik elektronik gibi bir bölüme girebilmek için ister istemez tek bir alanda çok iyi olmak gerekiyordu. O nedenle de o zamana kadar, yani ODTÜ elektrik elektronik hatta bitirene kadar çok tek yönlü bir insandım. Yani tamamen kafamdaki şeyler, çok fizik odaklı bir insanım. Fizik ve matematik yani. O yönlü gelişti aslında ama her zaman da içimde böyle bir şey hissederdim. Yani hani mesela edebiyatı çok severim. Şiiri inanılmaz severim. Yani hani ODTÜ'ye ilk girdiğim andan beri her gün, yani hemen hemen böyle bir şiirle bir ilgim vardır. Ya da mesela cebimde A4 kağıdına küçültülmüş kapladığım böyle bir en sevdiğim şiirlerden oluşan bir kağıt taşırdım mesela öğrenciyken. Ondan sonra ve diğer yönde de hani hep böyle işte arkadaşlık ilişkilerim olsun, hani özel ilişkilerim olsun, hep diğer sosyal bilimlerden, beşeri bilimlerden hani kendime kız arkadaşlar seçerdim. Ondan sonra
biraz da şey, tabii arz talep dengesizliği.
Arz talep dengesizliği de denebilir yani. İşte beşeri bilimlere olan ilgimden sanırım. Öğrenmeyi çok sevdiğim için o tarz insanlardan genel olarak etkileniyorum. Bu nedenle de yani hep böyle bir açlıkla gelişti. Sonra yani ODTÜ'yü başarıyla bitirmek bende birçok farkındalığı sağladı. Yani işte o zamanlar doktora hedefiyle, master'a atlayıp direkt bütünleşik doktora hedefiyle okulu bitirdim. Amerika'ya gitme hedefiyle bitirdim. Daha sonra bu hedefi koyarken çok fazla düşünmediğimi, daha doğrusu hani o dönemde etrafımda olan kişilerden çok fazla etkilendiğimi fark ettim. Ve dedim ki hayır, hani akademisyenlik, tamamen sadece akademisyenlik bana uygun bir meslek değil. Tabii o dönemde şeyi keşfediyorsun, yani işte doğaçlama tiyatroya başlıyorum, çok haz alıyorum. Bir yandan böyle işte dans etmeye falan başlıyorum. Hani çocukluğumdan beri ilgim var. Hani her türlüsüne bu arada. Yani hem halk oyunları gibi düşünebilirsin, hem de böyle işte sosyal latin danslar gibi de düşünebilirsin. Böyle enteresan her yöne yayıldığım bir durum oluşuyor ve bunun aslında yani tek yüze olmak yerine, tek yönlü olmak yerine çok yönlü olmanın o beyni özgürleştirdiğini düşünüyorum ve bu nedenle yaratıcı fikirlerin önünü açtığını düşünüyorum. Yani sadece bir konuda düşünmemek, farklı alanlarda geliştirmek. Ki keza baktığın zaman da zaten hani bir insanın 22-23 yaşında patent ortaya koyabilecek bir yenilik yapabilmesi için zaten çok uzak noktaları birleştirebilmesi gerekiyor. Çünkü öbür türlü yani şöyle olur. İnsanın tekniğin bilinen durumunu aşabilmesi için tekniğin bilinen durumunu kat etmesi gerekir önce. Ki ondan sonra karanlık bölgeye girip oraya bir ışık tutabilsin ve bulduğu hazineyi insanlara açıklayabilsin. Patent hakkı da zaten biliyorsun insanın buluşunu duyurmasına verilen bir hani ödüldür yani. Hani iyi ki bunu saklamadın ve bize duyurdun ödülüdür patent. Bu nedenle işte mesela lisedeki biyolojiye olan ilgimle elektronik ve hani mikrodalga mühendisliğini birleştirmemden ortaya çıkan bir şey aslında. Yani baktığım zaman. Buradan şuraya geleceğim. Temelde olan disiplinleri öğrendiğin zaman hayatta yani ne işi yaparsan yap, ne işi yaparsan yap, onun temelinde olan o öz bileşenlere ulaşabildiğin zaman, onları sindirebildiğin zaman kafanda onlarla başka sentezler yapabiliyorsun. O yüzden çok böyle zor olmuyor geçişler yapmak aslında. Hani girişimciliği mühendis gibi modellemek de mümkün. Oradan mesela işte yani biyolojinin temelinde ya da fen bilimlerinin temelinde matematiği görmek mümkün. Ya da hani fiziğin, kimyanın, biyolojinin aslında yeterince derinine indiğinde felsefeye ulaşmak mümkün. Yani o yüzden hani sen besinleri alıp sindirdiğin zaman işte karbonhidratları, proteinleri, yağları ya da amino asitlere kadar sindirebildiğin zaman, basit şekerlere indirebildiğin zaman senin vücudun yaptığı gibi aslında aklında bu tarz sentezler yapabiliyor. O yüzden aslında yaratıcılık biraz da öğrendiğin şeyleri sindirebilmekle mümkün. Geçişler de aslında benim hani dışarıdan böyle anlayabiliyorum çok sert geçişler olduğunu. Ama içeride ben o kadar sert geçişler hissetmedim açıkçası bu sebepten dolayı. Çünkü hep birbirine bağlayabildiğimi hissediyordum. Senin soruya geri dönecek olursak girişimciliğe geçiş evet ciddi bir karardı. Ve itiraf etmek gerekirse bunu hani itiraf etmekten çekinmiyorum ben. O yaşlarda, o dönemlerde girişimciliği küçümserdim kafamda. Kafamda böyle bir idealize ettiğim bir dünya var. Nedir işte o Amerika'ya gidip çok iyi bir üniversitede doktora yapıp akademisyen olmak. Bu hani benim kafamda cool project dediğimiz olay. O yüzden mesela bir arkadaşlar gelip ya abi biz 1512'ye başvuracağız işte. Şimdi ismi Big oldu. Bir şirket kuracağız dediği zaman ha iyi iyi yapın %99'da siz de dahil olacaksınız derdim kendi içimden. Ya da hani seviyorsam dışından derdim yani. Böyle hani girişimcileri küçümserdim aslında. Ama diğer yandan işte mesela böyle bir fırsat olduğunda da onu gördüğümde de biraz daha yakından tanıdığımda girişimciliği aslında risk al yani risk yönetebilme sanatı olduğunu fark ettim. Ve risk yönetebilmek de aslında temelinde mühendislik becerileri ya da teknik analiz becerileri gerektiren bir iş yani. Hani baktığın zaman bugün girişimciliğin başarılı olan girişimcilerde bilerek ya da bilmeyerek bir disiplin olduğunu görürsün zaten ya da bir yöntem, bir metodolojinin olduğunu görürsün ki bunlarla ilgili zaten sen de kitaplar tavsiye ediyorsun sıkı. O yüzden aslında bu metodolojileri öğrenmek istedim. Ve hani gidip mesela Adil Hoca'dan, işte Adil Hoca'nın şeyine katılmıştım. Girişimcilik seminer, girişimcilik sertifika programına katılmıştım mesela. Hatta bir dönem değil, gıcıklığına iki dönem katıldım yani öyle söyleyeyim yani. Hani sadece 6 aylık olurdu onlar. 2-6 ay katıldım. Çünkü çevremi geliştirmeye, genişletmeye ihtiyacım vardı. Düşün yani sadece kendi bölümümü tanıyan bir insandım ama baktığın zaman girişimcilik bir şey isteyen, bir network isteyen bir iş. O yüzden o dönemde mesela hem işte kişiler arası yeteneklerimi geliştirebilmek için, hem yeni insanlar tanımak için, hem girişimciliği daha iyi öğrenebilmek için insanlar bir kere katıldığı sertifika programına, ben 2 defa aynı sertifika programına katılmıştım mesela.
Süper. Güzel. Ben benzetmeyi çok beğendim. Hani bu biyolojide farklı farklı besin türlerini alıp sonra hani temel taşlara dönüştürmekle hani farklı disiplinleri hani zihninde özümseyip oradan hani kendine yol çizebilmek gerçekten güzel bir benzetme. Hani benim de düşündüğümde kafama yatıyor gerçekten. Ben de çok alan değiştirdim kariyerim boyunca. İşte elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Master'ımı ODTÜ'de yaptım mühendislik yönetiminde. İşte mühendis olarak çalıştım. Sonra marketing tarafına geçtim. Hani şu an growth marketing tarafındayım. Bayağı farklı alanlara kaydım ve hani hep bir girişimciliğe de ilgim var. Biraz da zaten bu podcast'i çekme sebebim de o yani. Hani farklı kariyerler izleyen insanları da çoğunlukla almaya çalışıyorum, konuk almaya. Mesela senin de baktığımızda farklı yollara girmiş ama sonunda aslında çok da bir şeyin fark etmediğini aslında anlayabiliyorsun dediğin gibi. Mühendisliğin temelinde olan disiplinleri, temelinde olan kuralları hani girişimciliğe de bir şekilde uygulayabiliyorsun. Bir şeyleri optimize etmen gerekiyor. Aynı şekilde işte belki şu an veri bilim üzerine çalışıyorsun. Zaten veri biliminin altında mühendislik büyük bir alan kaplıyor. Orada da kullanabiliyorsun. Şu anki veri bilimi alanında neler yapıyorsun? Udemy'de hani nasıl başladı? Ve yani şeyi de merak ediyorum. Hani şu an Ankara'dasın sanırım ama bir ara San Francisco'daydın.
Böyle gidip gelmeler mi oluyor yoksa orada başladın sonra geldin mi?
Şöyle başladı aslında. Ben biraz da şeyin nasıl yani hazır veri bilimine nasıl geçildiğinden de hani biraz bahsedeyim aslında. Yani şimdi zaten formüller yani makaleler, formüller zaten beni çok aşina oldum. Çok hani haşır neşir olduğum şeyler yani. Zaten işin matematik kısmına dalmaktan hiç bir zaman şey problem yaşamadım. Hatta ne zaman biraz böyle uzaklaştım istesem böyle ağır bir makale alayım da kendime geleyim gibi bir şeyim var, yaklaşımım var. Bu nedenle o cepte o bir var zaten hani yakından takip ediyorsun, bilimi takip ediyorsun. Benim eksik olan tarafım o dönemde yazılımdı. İşte kendimi zaten uçurumdan atmayı sevdiğim için o zaman bilgisayar mühendisliğine başlamıştım mesela doktora yapmaya. Ben Udemy'den kurslar alarak Udemy'ye girmiş biriyim. Hatta geçenlerde yaptığımız bir hackathon'da Udemy'de en fazla para harcayan kişi benim. Udemy'ye en fazla para vermiş kişi benim.
Süper. Yani Udemy'ye girmeden önce verdiğin para
evet,
değil
evet.
mi?
Evet evet. Ben çok sıkı bir Udemy kullanıcısıydım. Öğrenmeyi çok sevdiğim için zaten ama her şey yani hani veri bilimi de vardı. Mesela product manager kafasında bir adamım zaten. Hani PM kursları da almışlığım vardı falan. O yüzden böyle Udemy'ye girmeden önce en çok para harcayanlardan biri de benim. O dönemde işte bir sürü Python kursları, Data Science kursları falan aldım o dönemde. Bunlarla zaten kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Enformatik'ten, ODTÜ'de Enformatik Enstitüsü'nden, bilgisayardan dersler alıyordum. Yani işte Deep Learning'ler, Advanced Deep Learning'ler böyle hepsine bir yandan da girmiştim. Ama dediğim gibi çok fazla zorlanmadım. O dönemde benim yaptığım en akılcı hareket, belki tavsiye edebileceğim şey, ben şirketten ayrıldıktan sonra kendime bir zaman tanıdım. Yani 3 ay, hatta 6 ay diye planlamıştım. 3 ayla sonuçlandı. 3 ay hani hiçbir şekilde ne girişimcilikle ilgilendim, ne bir şirketle ilgilendim, ne başka bir şeyle ilgilendim, ne para kazanmakla ilgilendim. Bütün işim sabahleyin kalkıp bilgisayarın başına geçip makalelerimi alıp akşam geç saatlere kadar veri bilimi çalışmaktı. Yani başka hiçbir şeyle de uğraşmadım. Yani tamamen dış dünyaya da kapatmıştım kendimi. O 3 ayda aslında belki 2 yılda ya da 1 yılda en azından alınabilecek yolu ilerlediğimi hissediyorum. Şu an görebiliyorum. O zaman hani bunun bu kadar büyük bir şey olduğunu aslında görememiştim. Ondan sonra yaptığım en iyice akılcı hareketlerden biri buydu. Daha sonra işte hani Tayı oldu. O da böyle yine çok insanlara bağlı bir şekilde yani çok ekibi severek girdiğim bir iş oldu yani hani benim bu şekilde. Ve çok ciddi bir güvenle başladığım bir iş oldu. O nedenle de işte veri bilimi zaten hani çok yakından takip ettim. Benim için çok sıcak bir konu. Onun üzerinde zaten temelde girişimcilik vardı. Yani problem çözme becerisi var ve iyi problem tespit edebilme. Yani tespit ettiğin problemleri bir sürü aslında baktığın zaman. Yani girişimciliği sen şey yapabiliriz, analiz edersek böyle o yapı taşlarına ulaşabiliriz. Yani problem bulmak, problem görmek, problemi değerlendirebilmek, çözümleri ortaya koyabilmek, çözümleri değerlendirebilmek, bunları metodolojik bir şekilde yapabilmek. Bunların hepsi ayrı ayrı girişimciliğin böyle hani yapı taşları diyebiliriz. Bunları işte Tayı'da kullanma şansım oldu. O güzel bir fırsat oldu. Yani hani insanlar bana çünkü şeyle gelemiyordu yani. Hani insanların genel olarak aynı müşterideki gibi problemle gelmeleri biraz daha zor. Senin biraz daha o problemleri kendin keşfedebiliyor olman lazım. İşte bu noktada mesela insan ilişkileri devreye girmeye başladı Çağrı. Yani çok farklı şehirlerde büyümüş olmanın, yani 3 yıldan fazla hiçbir şehirde yaşamadım. Ankara hariç, ODTÜ'ye gelene kadar. Onun verdiği şey de insanlarla böyle sıfırdan gidip tanışıp ve hiçbir şekilde kendi kimliğimi belli etmeden onlarla yakınlık kurabilmek. Hani hiçbir şekilde bir ünvana, bir şeye takılmamak. Yani ben ne bey denmesine takılan bir insanım, ne başka bir şeyine abi denip denilmesine takılan bir insanım yani. Hani o yüzden kendim de böyle çok hızlı bir şekilde abi, abla, işte beyefendi duruma göre girebilen bir insanım. Orada sahada olmak, sahada çalışmak, sahaya inmek benim için çok faydalı oldu. Yani orada gidip üretim hatlarının başında sohbet etmek, problemleri görmek benim için keyifli oldu. Ve şeyler yani bu şekilde projeler üretmeye başladık biz. Yani işte şunu şöyle çözeriz, bunu böyle çözeriz, bunu kural tabanlı bir şeyle hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ondan sonra oradan veri toplarız, bunu daha sonra machine learning için kullanırız. Bak öbüründe aslında görüntüler varmış ama görüntülerin kalitesi iyi değil, yine de bir deneyelim. İşte öbüründe işte tedarikçilerinle ilgili şeyleri konuşabiliriz falan, hani tahminlemeler yapabiliriz falan gibi. Böyle ekip de dediğim gibi çok hani canavar bir ekip. Küçük hani agile dediğimiz çevik bir ekip, küçük bir ekip. O nedenle de böyle projeler hızlı bir şekilde başlayıp hızlı bir şekilde biz bunu yapamayız, buradan bir yere varamayız dediğimiz projeler de oldu. Ama hızlı bir şekilde böyle yani bir 6-7 ay içerisinde biz 4-5 tane proje eleyip elimize 6-7 tane de net proje kaldı yani o dönemde. Belki görmüşsündür onlardan bir tanesi şimdi patente dönüştü. Yani patent başvurusu yapıldı. Hatta bu başvuru işte uluslararası buluş fuarında İstanbul'da ödüllendirildi falan. Tabii bunlar onların başarıları. Hani benim o dönemde danışman olarak çalıştığım için herhangi bir şekilde bir ticari bir şeyim söz konusu değil. Hani bu durumda. Sadece o dönem ortaya koyduğumuz projelerden işte benim de hani buluşçu olarak aralarında yer aldım. projeler gerçekleşti. Bunlar sonradan haberini almak çok güzel tabii. Bir dönem yaptığın yatırımların ya da o hard work'ün getirisini görmek, özellikle böyle zor bir zamanda, yani yavaş işlerin de çok yavaşladığı bir dönemde daha da iyi. Daha sonra işte hani Udemy oldu. Udemy'de data scientist olarak giren ilk ve tek kişiyim yani şu an Udemy'ye. Ben girdiğimde 37-38 kişiydi Udemy ondan sonra. Orada ben search ekibine katıldım oraya geldiğim zaman. Ve benim ekibimin, yani data scientistlerin tamamı Amerika'da. Yöneticim de benim yine orada. Yine orada oraya bağlı bir ekipte çalışıyorum. Tabii ki burada da search'te en mühendisler var. Belki başka bir konuşmada yine konusu geçer işte. Hani product manager, engineer ve data scientist'ten yapılan bir otonom takım structure'ı var. İşte bu Google'da böyle kullanılır. Bildiğim kadarıyla Netflix'te böyle kullanıyor. Bizde de böyle bir şey sunuyor. Yani bir product manager ya da birkaç product manager, bir mühendislik takımı, bir ya da iki data scientist, yani bu şekilde bir konu söz konusu. Ben de Udemy'ye katıldım. Text dosyası, daha doğrusu metin verileri benim daha önce hiç uğraşmadığım bir alanda, itiraf etmek gerekirse. Challenge'ları da seviyorum yani. Değişikliği de seviyor olduğum için hani olayın özünde hepsinin veri olduğuna inanan biriyim yani. Sensör verisi de veridir. Text de bir veridir. Görüntü, pikseller de bir veridir. Yani finansal veriler de bir veridir yani. Baktığın zaman hepsi sonuçta aynı yapı taşlarına, bir sıfırlara inen şeyler yani. O nedenle metin olayına girdim. Tabii burada Udemy'de çok daha prensipli, çok daha oturmuş, çok daha nasıl söyleyeyim böyle hani scale'i çok büyük, ölçeği çok büyük işler yapıyoruz yani. Hani bizim şu anda 50 milyonu geçtik, yanlış hatırlamıyorsam 55 milyonu da geçtik dünya çapında kullanıcı olarak. Yani 110 ülkeden, her yerden bizim kullanıcılarımız var. Ve bu nedenle işte deney açma kültürü mesela, experimentation dediğimiz, AB testleri kültürü falan, bunları dışarıda çok zor öğrenebileceğin şeyler. Hele ki Ankara'da çok zor. Hani İstanbul'da yine büyük teknoloji şirketleri, işte e-ticaret siteleri falan var. Onların hani iyi işler yaptığını zaten hani biliyorum. Konuşuyoruz onlarla da ama yani diğer tarafta Ankara'da bildiğim kadarıyla birkaç şirket hariç o ölçekte deney yapmam da çok söz konusu değil. Evet. O yüzden şu çok tatmin ediyor hani bir şey. Senin problemi bul, probleme çözüm üret, çözümü implement et, uygula, bunun deneyine çık ve etkisini ispat et. Yani ve senin yapabileceğin çok ufak değişiklikler, %1, %2'lik değişiklikler çok ciddi rakamlarda kazanç getirebiliyor şirkete yani. Hani ve bu da zaten bir San Francisco ya da bir Silikon Vadisi şirketi olarak zaten tam bir Udemy kültürü, tam bir işte oranın kültürü diyeyim. Serbest yani, sadece soruyor sana yani bu çeyrek ne yapacaksın, bu yıl neyi iyileştireceksin, yüzde kaç iyileştireceksin, nasıl ölçeceksin iyileştirdiğini gibi. Ama sana gelip de senin tabağına bir şey konulup hadi bakalım bunu yap denmiyor yani. Hani tam tersi bottom up approach dedikleri işte bu. Alttan üste giden bir şey var. Hani alt, o hiyerarşi zaten çok büyük söz konusu değil. Sadece o sorumluluk zincirinde hani IC dediğimiz individual contributörlerin üst tarafa doğru yayılması bekleniyor.
Orada böyle OKR tarzı bir şey mi kullanıyorsunuz hani?
Evet evet, OKR tarzı tabii işte o işte OKR tarzı şeyler kullanıyoruz işte bu. John, adamın adı neydi o kitabın yazarı? John Deere yanlış hatırlamıyorsam işte bu. Google'da aslında hani kullanılan bir yöntem, Google'ın yöntemi. Larry Page'in ön yazısını yazdığı bir kitap var, geçenlerde elimdeydi. Orada anlatılan OKR sistemini uyguluyoruz biz de işte. OKR'ı da açalım. Objective Key Results zaten. Ondan sonra o nedenle bizde de o şey uygulanıyor. Data Scientist'lerin de OKR'ları var. Hem kişisel OKR'ları var, hem takım OKR'ları var. Bu nedenle işte ben de orada arama üzerine çalışıyorum. Yani sen gelip bir kursu yazdığın zaman, kursu yazarken neyi hedefledin? Yanlış mı yazdım? Mesela bizde yanlış yazmalar çok ciddi problemdi. Bunu çözdük. Autocomplete yine aynı şekilde. Otomatik tamamlama. Query'yi tamamlama. Ondan sonra bunların içine sen bir şey yazdıysan, örnek veriyorum işte Amazon'da iyidir bu ya da LinkedIn'in sistemleri çok iyidir mesela. Sen yazdığın işte data scientist yazarsan onun bir meslek aradığını anlar seni. Ya iş pozisyonları gösterir ya da o işte çalışan işleri gösterir. Bu şekilde şeyi kontrol edebiliyor. Yani query'yi anlayabilen bir sistem zaten. İşte query understanding diyeyim. Benim hani killer projem Udemy'deki. Query understanding dediğimiz sorguyu anlamaya yarayan bir şeyler. Yani ben orada beginner yazdığı zaman o beginner kelimesini ben aslında level'a denk geldiğini anlamam lazım. Ama sadece beginner yazdığı zaman değil, from scratch ya da zero to hero yazdığı zaman da benim aslında bu adamı sıfırdan öğrenmek istediğini anlamam lazım. O yüzden de doğal dil işleme araçlarını kullanıyoruz.
Anladım, süper. Orada hani böyle kullandığınız open source ya da işte hazıra yakın diyeyim, hani böyle işte konfigüre edilebilir araçlar mı kullanıyorsunuz, yoksa hani sıfırdan mı kurduğunuz bir sistem var?
Yani şeye göre değişiyor aslında, yaptığımız işe göre değişiyor. İki çözümü de hani bir one pager hazırlayıp mesela iki çözümü de değerlendiriyoruz. Off the shelf şeyler mi kullanalım, hazır mı kullanalım? Çünkü yaklaşım olarak hazır bulabiliyorsan hazır kullan felsefesinde olan bir şeyiz. Ama mesela işte bu spelling correction dediğimiz bu ya da spell checker dediğimiz hataları düzelten ya do you mean nerede işte do you mean diye söyleyince daha iyi anlaşılıyor. Bunu mu demek istediğiniz sistemlerinde? Yani dışarıdan çözüm almanın çok iyi olmayacağını biz erken fark ettik. Ve ben o işe daldım yani. Gerçekten hala 2 yıldır da geliştirmeye devam ediyoruz. Sebebi de şu. Çünkü işte çok çok uluslu bir şirket. Çok dünyanın her yerinden kullanıcıları var. Çok enteresan işte instructor isimleri var mesela. Sen bunu birçok şey bilmediği için birçok araç dışarıdan kullanmaya kalkarsan işte Google'ınkini ya da Bing'inkini, Microsoft'ınkini kullanmaya kalkarsan mesela sen aslında instructor'ın kursu koyan adamın adını yazıyorsun ama o başka bir şey düzeltiyor. Çünkü bilmiyor. Yani data driven bir şey değil. Senin data'nı bilmiyor adam. Ya da mesela işte çok enteresan kütüphane isimleri var işte mesela Tableau gibi. Tamam mı? Yani Tableau'yu table'a çeviriyordu başta. Şimdi onlar da iyileştirdiler gerçi de. Mesela Tableau gibi ya da Nginx gibi mesela çok enteresan böyle işte aradan kelimeler silinerek yani misspelling yapılarak konulan kütüphaneli isimleri var biliyorsun yani. Hani bu bir yöntem yani. Ondan sonra ya da tam tersi tekrar ettirerek kelimeleri, harfleri özür dilerim. O yüzden biz kendi verilerimizi kullanan ve bir, arkasında bir machine learning modeli olan bir spell checker geliştirdik ve bu online learning yapıyor. Yani şu şekilde her hafta aranan yanlış kelimeleri alıp onların doğrularını inceleyip işte mesela bu ikisi arasındaki ilişkileri birer hani özellik olarak birer faktör olarak değerlendirip mesela bunun üzerinden bir train edilmiş bir model bakıyor hani bu buna çevrilmeli mi çevrilmemeli mi? Bunda nasıl şeyler var? Örnek veriyorum. Kişiler genelde şöyle yapıyorlar. Geliyorlar yanlış yazıyorlar. Sonuç bulamıyorlar. Gidiyorlar ya kitaptan ya birine sorup ya da Google'dan Google'dan öğreniyorlar mesela. Geliyorlar bize tekrar yazıyorlar. Biz de bunların hepsini logluyoruz zaten. İşte browser'ı kapatmadan, sekmeyi kapatmadan yazdığı her şey aynı session'da yazmış oluyor. Ve önce yanlışını sonra doğrusunu yazdığı için mesela biz o veriyi kullanıyoruz. O değiştirmeleri. Ve kendi verimizden kullandığımız için de çok bize özel oluyor. Yani belki başka şirkette bu kadar iyi çalışmaz. Örnek veriyorum ama mesela işte Python'ın yanlış yazılması inanılmaz çok yanlış yazılan bir kelime mesela Python. Genelde H önce yazılır mesela. Hani Y'den önce. Kendi mühendislerimiz bile hatta esprisini yapardık. Yani tahtada örnek verirken bile doğrusunu öbürü bir şekilde yazıyor. Yani doğrusunu H ile başlatıyor.
Evet. Yani ben de mesela Nokta Medya'da çalışırken hem iznesene.com hem alkışlarla yaşıyorum.com işte onların search'üyle ilgileniyorduk. Tabii bizim o kadar gelişmiş algoritmalarımız yoktu. Mesela alkışlarla yaşıyorum da şöyle çok basit bir şey yapmıştık. Mesela sonuç bulamazsak aranan terime karşılık bir link koymuştuk. Hani gidin Google'da arayın diye. Hani Google'a yönlendiriyorduk. Git oradan bak. Hani şey bu site alkışlarla yaşıyorum.com diye. Yani alkışlarla yaşıyorum.com'da arattırıp hani Google bir şey bulursa geri gelsin diye. Bayağı onun hani sizin yaptığınız yöntemin çok böyle şey ilkel hali. Ama search hakikaten dediğin gibi benim de deneyimlediğim kadarıyla şey bir problem. Hani o ürüne spesifik, domaine spesifik ve sizin birçok dil desteği de olduğu için bayağı
çok zor bir problem.
Evet, aynen.
Çok zor bir problem. Çok derya deniz yani. Hani search içine girdikten sonra mesela şey diyorsun ya hani var bir tane search yazıyorsun arıyor buluyor gibi geliyor hani. Mesela sonrasında mesela ranking var. Daha ranking'e hiç geçmedim örnek veriyorum. Daha ranking var. Sonra kurslara nasıl alacaksın? Bu tek başına bir problem. Yani en alakalıyı menüste göstereceksin. En çok yıldız alanı mı çok göstereceksin? En çok tercih edileni mi? En çok tercih edileni en üstte gösterirsen bu sefer yeni kurslar nasıl üst sıralara çıkmayı başaracak? Yani yeni gelen kurslar. Bu çok şey bir problem yani. Böyle çok fazla, çok hani başka işin bir taraftan hani retrieval kısmı var böyle bir hani sonuçları bulup iyi getirmen lazım. Getirdikten sonra iyi sıralaman lazım ama sürekli aynı şekilde sıralarsan bu sefer birileri zengin daha zengin, fakir daha fakir hale gelmeye başlıyor. Öyle problemler var. Yani sen iyi satıyorsun ama mesela üstteki adam sürekli çok satıyor, alttaki adam daha az satıyor. Bu sefer zengin daha zengin oluyor. Hani orada böyle bir denge kurmak zorundasın. Resmen piyasa kuralları geçerli yani. Hani gerçekten piyasa kurallarını inceleyip böyle marketplace kurallarını, pazar yeri işte piyasa kurallarını değil, inceleyip mesela uygulamaya çalışıyoruz biz de bu taraftan.
Kurallar dediğin şey mi yani Udemy'nin kurallar seti mi? Onu mu uygulamaya çalışıyoruz?
Yok yok genel olarak piyasa kuralları. Mesela tekelleşmenin önüne nasıl geçersin gibi. Yani monopoli engellemen lazım mesela. Yani haksızlık yapmaman lazım. Açıklanabilir olması lazım. Bir de öyle bir problem var. Hani açıklanabilir yaptığım modelini de açıklayabiliyor olman lazım. Çünkü şey geliyor yani ben ikinci sıradaydım. Niye beşe düştüm?
O büyük sıkıntı açıklanabilir olması hakikaten.
tabii.
Yani hani böyle en basitinden algoritma değişikliği yaptık diyebilirsiniz ama yani çok detayına girmek gerekirse hakikaten işler karışıyor yani.
Ya bu şeylerde de geçerli biliyorsun yani. Hani mesela işte App Store'da ya da Android Play Market'te falan da geçerli. Hani onların ayrı optimizasyonu var biliyorsun işte. Hani burada iş olay zaten SEO'ya gidiyor. Hani işin içine SEO giriyor. Hani o noktada optimizasyonlar bizim için de mesela optimizasyon geliştirenler var.
Aynen, nerede search varsa oraya bir kesin optimization yapanlar gelir.
Tabii bizde hani Udemy'de nasıl kurs yapılır diye kurs var mesela.
Süper. peki şu an çalışma düzenin nasıl? Amerika'daydın, Türkiye'ye döndün. Amerika'yla mı daha çok çalışıyorsun? Sanırım Türkiye'de de birkaç kişi var search ekibinde. Orada nasıl bir hani çalışma düzeni?
Türkiye'de search ekibi büyük bir ekip aslında. Giderek de büyüyen bir ekip. Açık ilanlarımız da var, buradan söyleyelim.
Oo, süper. Tamamdır.
Yani şu anda hem veri bilimci ilanlarımız açık, hem mühendis ilanlarımız açık. Yani Udemy hızlı büyüyen bir ekip. Hem İstanbul'da açık, hem Türkiye'de açık. Yani biliyorsun yani Great Place to Work seçiliyoruz son 2-3 yıldır da. Hani Türkiye'nin en iyi işvereni seçiliyoruz. Zaten biliyor birçok kişi. Hani ofisimiz falan şeyiyle bilinir yani. Hani imkanlarıyla Ankara'da bilinir. Ondan sonra. O yüzden bunu da oradan duyuralım. Search ekibi büyük bir ekip. Giderek de büyüyor. Daha da böyle dallanıyordu aslında. Yani o anlamda da büyük bir gelecek vaat eden bir ekip. Benim şöyle dediğim gibi ekibim Amerika'da olmasından kaynaklı zaten akşamları falan toplantılarım her zaman oldu. Yani bu çok normal bizim için. Akşam hani onlar uyanır ya da bizim sabah erken saatlerde olur. Benim şöyle çok belirli olmadı aslında ama benim onlarla hani orada da işten çıkanlar oluyor, işe girenler oluyor. Hani orada daha da dinamik böyle sürekli. Sen birilerinden yeni talentlar getiriyorsun, yetenekler alıyorsun. Senden birileri başka yerlere geçmek istiyor falan. O yüzden ekibimle uzak kalmamak için bu bir strateji aslında. Yani bu veri bilimi takımları nasıl oluşturulur ayrı bir podcast konusu. Onu bir baştan söyleyeyim ama hani bu bir eksperiment aslında. Ben de bir eksperimenttayım şu anda. Yapılan eksperiment de şu. Biz data scientistleri bir arada tutmayalım. Bunları ekiplerin içine birer tane böyle atalım. Ama bunlarla da bağlantıyı koparmayalım. Bu bir işte decentralized dedikleri bir yöntem. Bunu deniyoruz aslında biz de. O yüzden ben de onlarla beraber bir şey olmam lazım. Onlardan uydu data scientist olarak kopmamam lazım. Onlardan haberdar olmam lazım. O yüzden de böyle biraz benim talebimle, biraz olması gereken bu olduğu için her yıl belirli dönemlerde, özellikle bunlar genelde işte Ocak-Şubat dönemleri olur. Hani oraya gidiyorum. Orada sadece yani Udemy değil benim için oraya gitmek. Ben çok eskiden beri gidip geliyorum. Yani hani Tayday'deyken de gidip geldim San Francisco'ya. Ondan öncesinde de gidip geldim. Hemen hemen her yıl böyle bir San Francisco şeyi oluyor bende. Amacım biraz aslında oradaki kültürü buraya nasıl taşırız gibi bir ona da hizmet etmek. Yani işte bunda da biliyorsun Ankara Tech Talks'u düzenliyoruz. İşte 2 yıldır Ankara'nın en büyük meetup gruplarından birisi. Ondan sonra o meetup kültürü beni inanılmaz içine çeken bir şey. Yani ben Microsoft'a, Google'a, LinkedIn'e, Twitter'a hepsinin böyle işte elimden geldiğince meetuplarına gitmeye çalışıyorum. Sadece bedava pizza olduğu için ya da bedava meşrubat olduğu için değil. Aynı zamanda o kültürü görmek için. O meetup nasıl yönetiliyor? Nasıl başlatılıyor? Konuşmacılar nasıl seçiliyor? Hani o tecrübe paylaşımı. Ve hani hep şey söyleriz ya işte YouTube'da öğrenebileceği bir bilgi olmayacak. Zor yollardan elde edilmiş kan ter ve gözyaşıyla elde edilmiş tecrübeler meetup'lar aracılığıyla paylaşılacak diye hani
güzel
şeyimiz vardı, mottomuz vardı. Ve bu mottonun da tabii kökeni yine San Francisco aslında kültürü. Çünkü bu kültür çok inanılmaz bir ekosistem yaratıyor. Hem insanlar diğer şirketleri tanıma fırsatı buluyor, hem daha şeffaflar, hem sorulan sorularla ya da verilen fikirlerle böyle hani ortak akıl oluşturuluyor ve problemleri hep birlikte hani saldırılıyor. Open source zaten hani yine bu şekilde yani neden... İşte mesela diyor ki Uber diyor ben açıyorum işte Marmara'yı açıyor, Hubi hepsini açıyor mesela Hudi açıyor mesela işte Netflix geliyor başka bir şey açıyor, Airbnb geliyor Airflow yapıyor, Pinterest geliyor Pinball'u open source yapıyor. Yani herkes ortaya bir şeyler yapıyor ve biz de mesela sorduğun soruya cevap vereyim, örnek vereyim işte mesela Pinterest'in geliştirdiği araçları da kullanıyoruz open source oldu mesela. Kendimiz yaptığımız sistemler de var ondan sonra. Bu duruma göre değişiyor ama olabildiğince işte Apache şeyini çok kullanıyoruz tabii ki. Hani Hive'ı, Presto'su. Mesela Presto Facebook'un örnek veriyorum. O da Facebook'tan hani open source yaptıkları bir şey. Apache zaten kendisi open source. Hive'ı olsun. Redshift Amazon'un mesela. Bu şekilde çok geniş derya deniz bir iş zaten hani. Ve bu da çok iyi bir fırsat yani. Türkiye'deki birisi için bu tarz teknolojileri öğrenebilmek için çok inanılmaz iyi bir fırsat yani.
Aynen. Ben bir de şeyi merak ettim. Şimdi LinkedIn profilinde hani yazdığım başlıklara bakıyorum da yani burada sanki hem böyle machine learning tarafı var hem de bu data engineering tarafına da giriyor musun? Yani işte o ETL workflow'ları işte datanın bir şekilde pipeline edilmesi, işte akması bir yerlerden falan, hani işin daha böyle mühendislik tarafına da giriyor musun yoksa daha çok algoritma tarafında mısın ya, şu an?
Ben başladığımda daha çok giriliyordu. Ben biraz bunun hani şeyin önüne geçmek istemedim aslında da, bunun daha verimli olabileceğini şu şekilde düşündük. Yani data scientist engineering işi, data engineering işi yapmazsa daha çok data science işi yapabilir gibi geldi. Ama bir yandan da çok heyecanlısın tabii. Oralar da seni çok çekiyor. İster istemez giriyorsun da zaten. Hani girmekten çok keyif alıyorum ama bir yandan da kafamda sürekli girmemem lazım modlusu şeyindeyim böyle. Sürekli uyarısında bulunuyorum kendime. Hani diyorum ki hani buraya girme, o zaman başka bir data scientist içinden geri kalacaksın gibi bir şey oluyor. Ama girdiğim dönemler de oldu. Yani dediğim gibi gerekiyorsa giriyorum. Gerekmezse hani eğer yapabiliyorsa mühendislerle beraber, o dönemki şeye bağlı. Beraber çalışabiliyorsak en güzeli beraber yapmak yani. Hani pair bizde çok işe yarayan bir yöntem. Yani bir mühendisle bir data scientist'in bir işte Zoom üzerinden, şu an Zoom üzerinden, eskiden daha hani beraberdik, yan yanaydık. Birlikte çalışması, birlikte birinin kod yazarken diğerinin izlemesi, onun aynen fikirlerde bulunması, burayı böyle yapması falan. İnanılmaz, hani biraz ilk başta yavaşlatıyor gibi de gözükse ortaya çıkan ürünün kalitesi anlamında çok daha iyi bir yöntem yani.
Evet, süper. Yani data scientist ile engineer'in yan yana çalışması gerçekten oldukça verimli sonuçlar verebilir. Bazı şirketlerde böyle data scientist şey gibi duruyor, danışman gibi duruyor. O zaman hakikaten biraz havada kalabiliyor işler yani.
Çok şeye bağlı Çağrı, yani bu çok şirkete, takıma, yapılan projeye çok bağlı. Mesela bizde data scientist ilanlarının içinde şey yazar, mesela product yazar. Benim başvurduğum pozisyon, yani benim olduğum pozisyon öyle bir. Yani ben productçıyım, benim yaptığım işin bir product'a dönüşmesi lazım. Bu sana şey diyor zaten, hani bir engineering gerekecek diyor yani. Hani.
Evet.
Mesela bir de decision scientist dediğimiz daha çok marketing ekipleriyle çalışan, daha raporlama işi yapan, hani daha veri bilimci, işte daha istatistik, matematik gibi kökenlerden gelen, daha az kod yazan ama daha çok SQL ile, daha çok incelemeyle, daha çok yorumla geçen, hani daha insana yönelik işler var. Bir de benim yaptığım gibi yaptığın sistemi tekrar sisteme geri koyduğun, bir product olarak, backend product olarak ya da frontend product olarak eklediğin işler var yani. O yüzden evet, bu soru yani şirketten şirkete çok değişiyor. Data science kelimesi çok yeni. Yanlış hatırlamıyorsam 2019'da DJ Patel tarafından ilk defa kullanılan bir kelime. Sadece 10 yıl, 11 yıl olmuş. Ama şu an o bile kendi işine o kadar büyüdü ki bir anda artık bölmek zorundayız işte. Machine Learning Engineer'lar, Data Engineer'lar, Data Scientist'ler, Decision Scientist'ler. Yani isimlendirme değişiyor. O şey çok önemli. İş ilanının o içindeki description dediğimiz o tanım kısmı, gerekli şeyler çok önemli yani. O yüzden match etmesi lazım iki profilin birbirine.
Evet, Decision Scientist kavramını ben bilmiyordum, ilk kez duydum açıkçası. Hı-hı. Yani bu daha çok karar alma konusunda destek olan, analizler yapan.
Experimentation'lar, inferansçılar var, bir de onlar var. Üçüncü grup da var mesela. Onlar da daha çok daha işte Bayesian statistics bilen, böyle daha experiment nasıl yapılır, random sampling nasıl yapılır, hypothesis testing nedir tarafında olanlar da var mesela. O da üçüncü bir grup. Evet. Onlar daha az marketing ama iyice böyle matematik manyağı diyeyim yani. Matematik dehası insanların olduğu şeyler.
Anladım. Güzel yani, teori, uygulama.
Takımlar büyüdükten sonra o product'a yakın kısım başka bir data scientist. Engineering'e yakın olan kısım başka bir data scientist. Matematiğe yakın olan kısım daha başka bir data scientist olarak görev alıyor yani.
Evet, çok enteresan gerçekten. Yani 11 yılda bu kadar dallanıp budaklanması yani ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gösteriyor aslında. Zaten hala da popülerliğini koruyan bir başlık. Hala da birçok insan hani bu alana kaymak istiyor. Bir de şeyi sorayım hazır. Yani bu alandan bayağı bahsetmişken, hani veri bilimine geçmek isteyenlere ya da işte veri bilimini öğrenmek, böyle bir pozisyona geçmek, yani mesela atıyorum marketingle uğraşıyordur ya da mühendislikle uğraşıyordur. Çünkü birçok alandan, farklı alandan geçenler olabiliyor. Mesela biyoloji alanından da geçenler oluyor. Biyoistatistik alanından çok geçenler olmuş zamanında, başlarda. Bu tarz farklı disiplinlerden data science'a geçmek isteyenlere yönelik ne gibi tavsiyelerin olur? Sen de benzer bir deneyim yaşadın.
Şimdi şöyle söyleyeyim Çağrı, bir göbek kısım var. Yani bir ortada bir merkez bir sistem var data science olanında. Bir de etrafında böyle bir bulut gibi işe göre değişen, şirkete, takıma göre değişen yetenekler var. Şimdi ortadaki genel geçer şeyler var, yetenekler var. Bunu bir tutalım elimizde, bir bu taraf var. Bir de sen neredesin? Sonuçta hani navigasyon alacağın zaman bile iki konum önemli. Bir gideceğin yer, bir de senin olduğun yer. Nereden gitmek istiyorsun? O yüzden öncelikle insanın kendi yeteneklerini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yani ilk tavsiye bu. Kendine bir otur, yeteneklerini koy. Hem teknik yeteneklerini hem soft yeteneklerini böyle bir düşün. Ondan sonra bunlara bir yaz bir kenara. İşte yazılım biliyor musun? Yazabiliyor musun? Matematikle aran nasıl? İşte SQL tarafıyla aran nasıl? Marketingle aran nasıl? İnsan sunum yapabilme yeteneğin nasıl? İnsanlar arası ilişkin nasıl? Bunları bir değerlendir. Daha sonra işte data science'ın, veri biliminin bir merkezinde olan işte matematik, programlama, işte product mindset'i gibi şeyler var. O kafa var mı sende? Bir onları, yani bir bu tarafı düşün. Sonra bir ilk başta bu merkezdeki data scientist'in merkez, yani genel geçer yetenekleri, o mesela işte analitik skill'ler, ondan sonra teknik yetenekler, matematik kısmı falan sende var mı? Yoksa eksikleri tamamla. Ha, ondan sonra artık strateji başlıyor Çağrı. Yani bu ilk strateji. Bu olmazsa olmaz. Ondan sonra iş pozisyonuna göre nereden başlamak istiyorsun? İlk defa mı gireceksin? Yani ilk işe girmek zor. O yüzden ilk girdin, yani tutup da böyle çok büyük yerlerin pozisyonlarını hedeflemek biraz sıkıntılı. Onun yerine daha küçük bir şirkette ama verisi çok olan bir şirkette doğru pozisyonu hedefle. Sana en yakın olan pozisyonu hedefle. Yani o arayı en çok kapatabileceğin. Ve bir an önce kendini profesyonel olarak artık data scientist yap. Ondan sonra, bunu geçtikten sonra etraf kafanı tabii ki gömme. Hani bir bak bakalım etraftaki diğer data scientistler ne yapıyor? Onlar nelerden yapıyor? Dünya ne tarafa gidiyor? Ya da hayalindeki bir sonraki şirket varsa o tarafta neler bekleniyor? Ve sürekli fırsatlara açık ol. Fırsatlara başvuru yap demiyorum. Ama sürekli iş ilanı incele. Yani iş ilanı incelemenin müthiş. Ben hala inceliyorum. Sürekli incelerim yani. Sürekli bana gelir böyle pozisyonlar ve sürekli açar, fix bakarım yani. Tesla ne arıyor? Mesela F1 data science'ını arıyor mesela. Formula 1 data science'ını aranan özellikler. Yani benim kafamda böyle ileride böyle çalışmak isteyeceğim şeylerden biri mesela. Formula 1'de data scientist olmak yani. Tamam mesela. Ha bunlar ne arıyor? SpaceX ne arıyor? Tamam mı? Hani onların ne gibi şeyleri var? Google ne arıyor? Ve ondan sonra ama yavaş yavaş yani bir anda şeyi çok gidemezsin. Yani bir anda tek depo benzinle, tek depo akaryakıtla kilometrelerce yol kat edemezsin. Bir sonraki istasyon neresi? Oraya hangi yollardan gidiliyor? Ben hangi yerinden gitmem lazım? Mesele şey yani, mesele o matching yani. Sonuçta iş ilanları da bunun için var. Bir pozisyon var, bir görev var, bir sorumluluk var. Kimse kimseyi kandırmıyor aslında. Tabii ki arada yapılan yanlışlar var ama sende bir yeteneğin var. Bu yeteneğin ya da bir eğitimin var. Hani ikisini birleştirip, zamanını harcayıp bir problem çözmek istiyorsun. Bu şekilde bakmak lazım olaya. Yani öyle bir şey gibi değil de ilk başta dediğim gibi genel olarak bir veri bilimci profiline ulaşmak, kendini bir yerde veri bilimci olarak konumlandırmak, daha sonra da ne gerekiyorsa onun üzerine koymak gerekiyor. Tabii bu arada yaptığın işte de başarılı olman lazım. Çünkü ikinci işinde de bu sefer ilk işinde ne yaptığın sana sorulacak yani. Hani gördüğümüz hatalardan biri bu oluyor genelde. Yani işte şu projelerden etkileniyorsun, çok güzel. Hani projeler, şu projeler var, bu projeler önceki çalıştığı şirkette ya da işte okul projesinde başka şeylerde. Ama detaya girdiğin zaman mesela insanlar biraz orada şey, ya hatırlamıyorlar ya yeterince derine inmemişler. Çok hazır kütüphaneleri kullanmayı tercih etmişler. O nedenle böyle biraz irdelediğin zaman aslında yüzeysel bir proje olduğunu fark ediyorsun. İsmi çok fancy olsa da yani. Hani.
Evet, çok güzel öneriler oldu. Gerçekten çok sağ ol Ahmet. Yani özellikle bu hani bulunduğun yerden sonra gidebileceğin yerleri iyi tespit etmek çok önemli. Ama temelini illaki hani bir şey yapman lazım, oluşturman lazım. Yoksa ilk mülakatta elenebilirsin yani. Hani.
Telefonda elenebilirsin yani. En başta telefonda eleniyorsun zaten.
Aynen. Aynen yani hayal kırıklığı oluşturabilir. Ondan sonra hani sen vazgeçebilir. O açıdan bence şey önemli yani çok fazla hani haberler hep çıkıyor işte şu kadar on binlerce data scientist aranıyor bilmem ne falan. Hani böyle hemen ben de gireyim diye bazen heveslenebiliyor insan ama hani şeyi yakalamak önemli yani orada ilanın senden istedikleriyle senin verebileceklerin ne kadar örtüşüyor. Hani örtüşmüyorsa ve deneyimin de hiç hani örtüşmüyorsa gerçekten o zaman çok
Çağrı, zor. Bu soru bana çok geliyor. Yani inanılmaz fazla gelen bir soru. Şimdi bilgisayar mühendisleri zaten kolaylıkla, bilgisayar mühendislerine geliyor sorular ama biraz bilgisayar mühendisleri ağır basıyor. Yani rekabette daha avantajlılar veri bilimine geçerken. Çünkü hani özellikle de küçük takımlar daha çok seni her anlamda kullanabilmek istiyorlar. Yani hani seni her anlamda bir tool gibi şey yapman lazım. Senin hani her işe yaraman lazım. İstifçe şakası gibi olman gerekiyor. Ama mesela diğer bölümlerden inanılmaz sorular geliyor bana. Özellikle LinkedIn üzerinden çok fazla soru geliyor. İşte ben Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Özellikle Endüstri mezunları ve istatistik mezunları. Yani bu ikisi için mesela ayrı videolar hazırlayacağım. Şu anki yeni planım bu. Yani çünkü artık tek tek cevap vermek çok yorucu ve verimsiz hale gelmeye başladı. Yani ya bir blog post yazacağım ama şu an video hedefindeyim böyle. Yani bir istatistik mezunu nasıl veri bilimci olur? Bir Endüstri Mühendisi nasıl veri bilimci olur? Bir mühendislik işte makine, elektronik, havacılık mezunu nasıl veri bilimci olur, data scientist olur gibi böyle artık şeylere, bölümlere yönelik şeyler hazırlama ihtiyacı hissediyorum. Yani çünkü bu anlamda inanılmaz talep var, inanılmaz soru işareti geliyor. Ben buraya nasıl geçerim gibisinden. Şey yaptım şu anda, son yaptığım şey işte bir istatistik mezunu bir arkadaşla beraber çalışıyoruz. Henüz yeni başladım. Curriculum'u falan aldım. Yani bu alınan dersleri falan gönderdi. Projeleri falan gönderdi. Hangi projede ne yaptıklarından bahsetti. Yani iki yönlü. Şu an onları inceliyorum. Yani bunlar hangilerin bu taraftaki veri bilim tarafında nelere denk gelebilir? Hangilerinde mesafe daha uzun, hangilerinde daha kısa ve bunlar nasıl kapatılabilir tarzında bir şey hazırlamak istiyorum. Bir içerik hazırlayıp bu şekilde katkıda bulunmak istiyorum gitmeden Amerika'ya.
Süper, çok faydalı olur gerçekten. Çünkü özellikle istatistik alanından hani mezun olduğunuzda kariyer imkanlarınız biraz daha kısıtlı oluyor mesela mühendisliğe göre. Ve hani birçok insan benim de gördüğüm kadarıyla hani veri bilimi alanına kaymaya çalışıyor. Ama tabii bir anda olmuyor yani, bu hani istatistik mezunu olmak tek başına yeterli olmuyor. Çünkü multidisipliner bir alan. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ben de istatistikçiler için.
Evet, yani yapılan hatalardan biri şirket hedeflemek mesela. Şirketlerine takım ve pozisyon hedeflemek çok daha iyi bir karar. Çünkü mesela senin sorduğun soruya cevap vereyim. Mesela işte marketing ekibinde çalışıyorsan senin decision scientist olman, machine learning engineer olmandan çok daha rahat ve çok daha kolay bir iş. İstersen yine birkaç yıl sonra yine machine learning pozisyonuna kaydırabilirsin kendini. Hani ya aldığın eğitimlerle, yaptığın çalışmalarla kendini machine learning'e doğru kayabilirsin. Ama ilk giriş noktan senin bir marketingçiysen decision scientist olman lazım. İstatistikçiysen mesela daha inference tarafından girebilirsin. Çünkü sağlam bir istatistik hani temelin var. Ya da işte bilgisayar mühendisiysen, yani mühendislik temelliysen daha biraz da yazılım öğrenip mesela daha derin temelden girebilirsin yani. O yüzden hani böyle sana uyumlu olmayan daha gösterişli bir şirkette bir pozisyondansa daha o kadar mütevazı, daha küçük bir ekip ama tam senin hani senin profiline daha yakın bir data scientist ilanı varsa o daha mantıklı.
Aynen. Çok teşekkürler. Güzel tavsiyeler oldu. Umarım bizi dinleyen, izleyen arkadaşlar da faydalanırlar. Şimdi kapatmadan son birkaç sorumu sormak istiyorum tüm konuklarıma sorduğum. İyi ki kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın anlar ya da anılar, işte anekdotlar neler oldu?
En çok keyif aldığım girişimcilikti. Yani kendi şirketimi yönettiğim dönem. O heyecan hala hani onu hiçbir zaman unutamam. Yaptığımız sunumlar, yani o heyecan, o adrenalin, o yani hayatta kalmadan kaynaklı o survivor mantığı o dönem çok keyifliydi. Böyle gerçekten yaşadığını hissettiğim bir dönem oluyor. Keyif olarak burası. En çok zorlandığım kısım zor bir karar alıp, yani hiç fail olmamış bir şirketten neden ayrılır insan yani? Hani ve bunu nasıl açıklarsın yani? Ve fail olmayacağını bildiğin için ayrılmak daha zor açıklanabilecek bir karar yani. Hani bu şirket fail olmayacak, hiçbir zaman fail olmayacak. Ben o yüzden bu şirketten ayrılmak istiyorum. Da ayrı bir şey söz konusu. Onlar çok zor kararlardı. O kararları almak ve sonrasında devam edebilmek hani benim için en çok zorlandığım noktada o dönüşü yapmak, o keskin virajı dönmekti. Yine de hani tabii ki bilmiyorum, belki ben zorluktan keyif aldığım için aynı zamanda yine en keyif aldığım yerlerden biri de oydu. Turkish Aerospace'te geçirdiğimiz, Tayyip'te geçirdiğimiz vakitler çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Yani oradaki insanların merakı, isteği, ben sürekli böyle 20-30 kişilik sınıflara, yani böyle sınıf şeklinde toplantılarda veri bilimi anlatırdım, machine learning anlatırdım, yapay zeka anlatırdım. O kişilere hala böyle bir kişisel dostluğum devam ediyor. Hani konuşuyoruz falan, hala haberlerini alıyorum orada yapılan çalışmalardan. Bu çok keyifliydi.
Süper, çok güzel. En son olarak da bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Sosyal medya benim çok ilgi alanımda olan, yani sosyal medya, pazarlama ve özellikle reklamcılık son zamanlarda benim çok ilgi alanımda olan şeyler, alanlar. Bu alanlarda kitaplar da okuyorum ve hani kafamda ileride yapay zeka, machine learning, veri bilimi işte ve marketing, özellikle marketing ve reklamcılığı birleştirmek gibi bir fikir var. O yüzden iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmaya çalışıyorum. Evet, vaktimi alıyor bazı dönemlerde. Yani içerik üretmek çok kolay bir iş değil. Hani bunu en iyi bilenlerden biri de sensin yani. O yüzden sosyal medyada her türlü beni bulabilirler. Yani e-mail adresim zaten hani Ahmet Kuzubaşlı Gmail. Ondan sonra sosyal medyadan bana ulaşmak çok kolay. Instagram aktif kullanıyorum. LinkedIn zaten hani birçok kişiyle şu anda muhtemelen hani connection'ımız vardır diye tahmin ediyorum dinleyicilerle. Elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum ama açıkçası da hani İçerik üretmek ayrı bir meslek. Ayrı bir, çok ciddi bir şey gerektiriyor. Efor gerektiriyor. Bunu verebildiğimi düşünmüyorum. O yüzden de iddialı da değilim yani bu onlarda.
Çok teşekkürler Ahmet. Ben yine de zevkle senin paylaşımlarını takip ediyorum. Instagram'da özellikle böyle farklı müzik tarzlarını birleştirdiğin mixlerin falan da çok hoşuma gidiyor. O paylaşımlarını ilgiyle takip ediyorum.
Teşekkürler sana.
Çok teşekkürler. Deneyimlerini aktardığın için Ahmet, umarım faydalı olur. Veri bilimine girmek isteyen, girişimcilikle ilgilenen arkadaşlara tekrardan çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim sana.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.